Neden filmimi çekemiyorum podcast'ın bugünkü konuğu Ece Dizdar. Ece Dizdar filmini çekerek geldi. Kısa filmi ödül aldı Antalya'da ve bir dolu festival yolculuğuna çıktı. Ama kendisini oyuncu olarak tanıyoruz. Bugün onun üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldin Ece.
Hoş bulduk Zeynep'ciğim. Burada olduğum için çok mutluyum. Ay, sana uzun sana yıllardır için, evet. Çok hayranımdır bilirsin.
Aa, canım benim sağ ol. Vallahi süper. Ben de sana şöyle bayılıyorum. Bir sürü iş yapıyorsun. Hem sosyalsin hem yeteneklisin. Bu yetenekleri birazdan konuşacak. En son şarkı söyleme yeteneğini bizatihi Selim'den öğrendiğim için de söyleyebilirim. İstanbul'da doğuyorsun, büyüyorsun. Sonra sanıyorum İngiltere'de oyunculuk yapıyorsun. Biraz nasıl yani, çocukluğundan beri bu oyunculuk senin bir hayalin miydi, istediğin bir şey miydi?
Aslında ben subay çocuğu olduğum için İstanbul'da doğup yani çok fazla yer, şehir değiştirdim. Hı-hı. Yani ülke ve şehir değiştirdim. 4-5 yaşımdan itibaren biliyordum oyuncu olacağımı ama tanımlayamıyordum neyi istediğimi. Hı-hı. 12 yaşında bir müzikal izledim Brüksel'de.
Neydi, hatırlıyor musun?
Annie Get Your Gun, Amerikan bir müzikal. Ve dedim ki işte bu, ben bunu yapmak istiyorum. Hı-hı. Yani eğer ben müzikalle hayatıma devam edebilecek olsaydım, daha doğrusu yeteneklerim bunu yetecek olsaydı, ben sadece müzikal yaparak hayatıma devam edebilirdim.
Evet, müzikal çok başka bir alan ve çok güzel bir alan tabii
İnanılmaz.
Ki.
İnanılmaz. Çok dar olduğu için tabii mecburen biraz işin içine oyunculuk girdi.
Oyunculuk girdi ama onda da yeteneğin var. Ne kadar güzel şeyler yapıyorsun. Teşekkür çıkardığın ederim. Karakterler şahane. Ben seninle ilk tanıştığım anı hatırlıyorum, biliyor musun? Sen hatırlamazsın.
Çekmeciler galasında mı?
Hayır, çok daha önce. Üç Maymun'un galasında.
Hayır, tamam. Olayların olduğu gala benim. Hatice'nin kızı falan hatırladın
mı? Evet, Hatice ile evet güzel bir dostluğunuz var. Kıvırcık saçlı hatırlıyorum.
Kıvırcık zaten şu an fönle.
Evet, kıvırcık saçlı gelip tanıştık ama gözlerindeki enerjiyi hiç unutmuyorum. Çok güzeldi. Orada hatırladım ve tabii aslında bazı insanlar kalıcı olur. Seni de hiç unutmadım ondan sonra neler yaptın. Sonra Çekmeceler tabii ki geldi. Burada ama bir dolu yeteneğin var. Seslendirme yapıyorsun, dublaj yapıyorsun, oyun çeviriyorsun.
Evet.
Şimdi son yönetmenlik geldi, onu konuşacağız
evet,
ama.
Evet, esas
şimdi
onu konuşacağız.
Şimdi bütün bu girişin, sektöre girişin nasıl oldu? Biraz onu dinleyebilir miyiz senden?
Şimdi bu müzikal sevdam ortaokul yıllarında bir akşam okuluyla yavaş yavaş beslenmeye başladı. Daha sonra çeşitli şimdi şeyini geçiyorum, yani babamın tayinleri olsun, deprem olsun, hani bir sürü faktörden dolayı ben üniversiteye konservatuvar sınavına giremedim. ÖSS'yi geçtim ve o yaz işte bir büyük bir deprem olduğu için ve ben de bundan çok etkilendiğim için Marmara İletişim'de tuttu puanım ve benim iyileşmem gerekiyordu. Dolayısıyla ben iletişim fakültesini öyle böyle bitirdim. Fakat ikinci yılımdan itibaren devlet tiyatrolarının sınavına girdim ve ben zaten 2000 yılından itibaren zaten sahnelerde aktif olmaya başladım İstanbul'da. Yarı amatör diyorum ben ona. 2005'ten sonra da okulumu bitirip tekrar gittim. Yani üzerine iletişim, üzerine konservatuar okuyup öyle döndüm. Ama 7 yılda dönebildim.
Güzel.
Tabii ki. Yani, Ankara Anlaşması yaptım çünkü.
Yaptın ve evet, İngiltere'de bir vatandaşlık aldın.
Aldım, evet.
Bu da önemli bir avantaj. O tarafla bağların devam ediyor herhalde.
Ediyor. Ajansım var orada da.
Çok
gidiyorum,
güzel.
Geliyorum. Yani şeyim hala social security şeyim yani
devam ediyor.
Ödeniyor falan. Aynen. Yani güzel, orada harika. Da bir vatandaşım yani.
Çok güzel. Bu her zaman için bir B planı hayatında. Peki burada sektöre girişin derken bir menajerle mi başladın? Yoksa nasıl çevre edinmeye başladın? Çünkü bunu dinleyenler ve izleyenler, aslında orada çok ciddi bir oyuncu kitlemiz var. Onlara da biraz ilham olmasını istiyoruz. Zorluklarını da, kolaylıklarını da, nasıl, neler olduğunu birazcık konuşmak
doğru.
istiyorum.
Doğru, yani çok zordu aslında. Kimseyi tanımıyordum gerçekten. Yani hayatımda böyle bir ailemde biri yoktu vesaire. Hani Hatice'yi sayabilirim.
Hatice Aslan.
Hatice Aslan benim ışığım oldu o sene. Ben onun bir oyununa gittim. Bir annemle ortak bir arkadaşları vardı Hatice'nin, öyle söyleyeyim. Ve depremden sonra onlar beni görmeye geldiklerini, annemle arkadaşı birine dedi ki seni Hatice ile tanıştırayım. Ve ben bir gün Hatice Aslan'ın kulisine gittim. Yani oyununa gittim. Papatya, beni hep böyle kocaman bir buket papatya ile hatırlar. Oraya gittim derken onun kulisinde bir Amerikalı yönetmenle tanıştım. Onun oyununu çevirdim. Onun oyununda oynadım derken işte devlet tiyatrosunda küçük oyunlar. Taksim'de küçücük sahnelerde minik oyunlar. Onu tanı, bunu tanı. Bir de faal bir insanım. Biraz seninle benziyoruz
evet,
o konuda.
Öyle. Evet,
yani
çok,
her deliğe giriyorum çok. Gerçekten. Onu tanı, bunu tanı. Kümülatif böyle 25 senede bir
İnsanlar,
sürü insan
25
biriktiriyorsun.
25 sene oldu değil mi? Vay.
20 yani profesyonel tabii. mi sayıyorum? sayarım onu bilemiyorum ama yani ben şöyle sayayım. Ya 2000'den sayarım ben aslında. Evet aslında. Çünkü para kazandım 2000 yılında tiyatroda.
O zaman tamam profesyonel yani 25 sene diyeceğiz. Aslında sen biraz kendi şifanı da bu çalışmalarla bulmuşsun. Çünkü hani burada konumuz değil ama depremin ağır travma görmüş insanlarından bir tanesisin. Evet. Aileni kaybettin bildiğim kadarıyla.
Öyle.
Ve aslında oradan sonra bu tarafa dönüyor olman, sanatın hep şifa olması ve de güzel bir şifacı Hatice'ye rastlamışsın. Evet. Hatice'nin şifacı bir yanı vardır çünkü.
Aynen ve çok şükür bak hala beraberiz onunla. Yani
sürekli, o hepimizin çok canı ciğeri arkadaşımız. Yani
sürekli görüşmesek de hani böyle bir iki dakika hemen bir telefon mesafemde her şeyimi bilir.
Evet güzel süper.
Evet.
Peki pek çok şey başrol oynadın. National Theater Studios, Eastern Angles, Dot, Craft. Ben bundan hepsini sevdim. Talibhane, Versus. Ve sadece alışık tiyatrosu. Evet. Şimdi tiyatro oyunu...
Çoğunu aslında, izlemişsin.
Evet birçoğunu izledim. Hı-hı. Yani belki arada bir tane iki tane kaçırmış olabilirim. Çok yoğun çalışma zamanlarımda. Ama tiyatroda da bayağı en son işte 1923 izledim. Oradaki performansın da çok çok güzeldi. Şunu sormak istiyorum. Yani tiyatro seni nasıl besliyor? Sahnede olmanın durumu nasıl seni besliyor? Nasıl bir dünya kuruyor
ben
sana?
Ben bunu nasıl tanımlıyorum biliyor musun? Kimisi mesela bir alışkanlığı vardır ya hayatında, spor yapmayı sever mesela. Hı hı. Yani bir kanavadır onun için. Hı hı. Bir bel kemiğidir. Ben hep yıllarımın o yıl hangi oyunu oynadığım yıldı gibi ayırıyorum kafamda. Yani 2013'e gidince diyorum Altın Ejderha'yı oynadığım iki kişilik bir oyunu prova yaptığım yıl o yıl.
Anladım.
Yani
onu ona göre bölümlendiriyorsun.
Evet, benim
süper.
Bel kemiğim yani. Dolayısıyla oyunum onun olmadığı hiçbir sene olmadı hayatımda. Şu an 1923 az oynuyoruz ama yine de var bir tane. Hani hiç olmadığı olmadı. Hı hı. Aslında biraz böyle bence disiplinle alakalı bir şey var benim hayatımda. Oyunum var mı? Var. Yani başıma bir şey, ayağım kayar mesela, ilk aklıma o gelir. Ve oyunum var.
Evet, hepimizin hepimizin öyle tutunduğu, çok sevdiği işler var. Benim de işte eğitim öyle mesela.
Evet.
Hemen
öğrencilerim var.
Öğrencim evet, çok seviyorum. Yani cumartesi günleri benim eğitim günüm ve bayılıyorum yani. Sonra tabii çekmeceler geliyor.
Evet, büyük olay.
Büyük bir proje. Ben aslında çekmecelerin çekim aşaması değil de fikir aşamalarında yönetmenlerle birlikte birazcık danışmanlık babından çalışmıştım. Filmin galasına gittim. Senin performansını gördüm. Gerçekten çok önemli ve cesur bir rol. Kolay da bir şey değil. Biraz o dönemi konuşabilir miyiz?
Bana ne söyledin biliyor musun galada?
Ne demiştim?
Hiç bu cümleyi için biraz iddialı olacak, burada soracağım ama ne demek istediğini hiçbir zaman tam anlamadım ama o kadar hoşuma gitti ki.
Neydi?
Kullarında teksin dedin.
Evet, öyle görüyordum.
Ben böyle
birçok açıdan.
Wow olmuştum.
Evet.
Wow.
Çünkü
Senefez Batır bana böyle bir şey söyledi.
Çünkü şunu gördüğümü hatırlıyorum. Geliş biçimi kaynağını biraz kendi içimdeki kaynağa döndüğüm zaman şunu gördüm. Kendini role adayan, tamamen yumuşak bir hamur gibi bırakan bir yapın vardı. Bu çok değerli ama daha önemli bir şey var. Devamında gördüğüm performanslarında da aynı şeyin devam ettiğini gördüm. Yani her birinde Ece'nin yaptığı karakterlerin daha farklı olduğunu görüyorum.
Çekmeceler benim sinemaya girdiğim yani
beni
ilk debut yani filmim ve dolayısıyla benim için çok çok kıymetli. Hı hı. Büyük bir şeydi sırtlanması o yıllarda.
Cesaretli bir şeydi.
Hem çekilmesi hem oynanması çok cesur bir şeydi diyebilirim yani. Benim için çok özeldi. Birçok ödül getirdi.
Evet.
Beni bir sinemacı yaptı diyebilirim yani. Beni sinemaya soktu o film.
Ve sonra tabii Aşk Büyü vesaire Ümit Ünal'ın.
Evet.
O da benim çok gençlik arkadaşım. İnşallah bir gün onu da burada ağırlarım. Ve ödüller dizilerde oynuyorsun. Şimdi sana şunu soracağım. Yaratma cesareti dediğimiz bir şey var. Yani bir rolü yaratırken, bir takım şeyleri yaparken. Bu yaratma cesareti yani bir şeyi çıkarırken, o karakter olurken hem şimdi iki tarafı da var bunun. Hem senin içinde olan bir de yönetmenin dediğine uymak durumundasın. Oyunculuk o anlamda çok karışık bir iş bana göre. Yani bu dengeyi nasıl kuruyorsun? Yani kendi içinde yarattığın, okuyup anladığın karakterle onların istediği arasındaki, yani yönetmenlerin istediği arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsun?
Şimdi ben içeriden dışarı çalışıyorum. Hı. Yani mutlaka ki Filiz ilk içeride başlıyor. Yani bir hareketle, bir yürüyüşle, bir gülüşle bir böyle olmuyor benim için. Mutlaka ki duygusu içimden çıkıyor oluyor ve otantik oluyor.
Hı hı.
Sade oluyor genelde. Ben çok less is more'cu bir insanım. Yani sade seviyorum. Sade olan şey de genelde o role beni seçmiş bir insan için zaten çok yeterli oluyor.
Hı hı.
Yani böyle büyük çekişmeler, büyük benim yaratıcılığım versus yönetmenin isteği falan gibi şeyler hiç yaşamadım.
Akışta gidiyor.
Evet.
Evet,
çünkü
güzel.
Genelde şimdi şunu da konuşmak lazım. biraz sarışın ve biraz Avrupa'yı evet. bir tip olduğum için aslında bu kadar az filmim var. Yani tabii. 5 yılda bir geliyor bu benim hayatıma neredeyse. Tabii, evet. Ve geldiği zaman da zaten benim için yazılmış oluyor.
Tabii. Beni istiyor oluyorlar. Bu da güzel bir şey evet. Aslında biraz bunu yapacağım. Bu tipler ve hani bu fiziksel ayrımcılık diyelim, yaş evet. ayrımcılığı diyelim.
Çok zor ya.
Bunlar aslında kadın oyuncular için çok ciddi bir tabii. kıskaç. Çünkü seni belli kategorilere koyuyorlar ve o kategorilerden sonra böyle bir yapışma. Yani tabii ki bunun için çok uğraşılıyor. İşte senaryosundan tut vesaire ama kadın rolleri başlı başına. Zaten burada bir oyuncu konuğum olduğunda hemen bu konuyu soruyorum. Kadın rollerini hem dünyada hem Türkiye'de nasıl buluyorsun?
Şimdi gitgide iyileşiyor. Ben pozitivist bir tipim.
Ben de öyleyim.
Bu arada hep yani gitgide iyileşiyor bence. Biz bunu şu an bu soruyu sormam bile bence çok büyük bir eşik atladığımız anlamına tabii. geliyor. Ben hep hayata buradan bakıyorum. Kendi oynadığım rollere bakınca son derece güçlü karakterli kadınları oynadığımı görüyorum. Ama tabii ki şu var yani 42 yaşındayım, 43'e giriyorum ve partnerlerim 60-65 oldu. Tabii. Şimdi bakıyorum gene bugün gördüm bir haber. 55 yaşında birinin partneri 28 yaşında yani biraz acımasız.
Evet.
Bu yaş meselesi çok
tersine
acımasız.
Tersine çeviremiyorsun da.
Çeviremiyorsun ve bütün dünyada böyle. Evet yani. Maalesef. Sırf Türkiye'de de değil. Yani bu tabii benim yaşımda bir oyuncu için bir tık yani bu zor bir era benim için.
Evet.
Bu o yüzden bu zor erada ben tekrar şarkı söylemeye başladım. Kendi filmimi o yüzden bu zor erada çektim. Çünkü psikolojik olarak buna dayanamazdım. Gereken, az evet. çalışıyorum aslında. Tabii. Çok faal görünüyorum ama az evet, çalıştığım yıllar bunlar.
Evet. Aslında tabii yani şimdi fiziksel ayrımcılığın ötesindeki yani yaş ayrımcılığı da fiziksel bir şey aslında. Ama koydukları kategori aslında bence oyuncunun yaşı yok. Hangi yaş aralığını oynarsa oynar. Yani bunun onunla bir ilgisi olduğunu da çok düşünmüyorum açıkçası. Evet. Ama bunu çalışıyoruz.
Ama şu sarışınlık meselesi zorladı evet. beni çok. O da şu açıdan zorladı. Çok daha fazla film çekmek isterdim. Yani 30'larım İki filmle geçti. Şimdi bakalım 40'larım ne olacak? Hani ben sinemayı gerçekten çok seviyorum.
Biliyorum.
Ya kablosunu seviyorum ben. Işığını, kablosunu şu bile beni heyecanlandırıyor. İzlemesi, yapması, yani altyazı çevirmek bile beni çok mutlu ediyor. Yani o kadar seviyorum. Ve çok nadiren karşıma çıkıyor. Yani bu beni çok üzüyor. Çok şeffaf bir şey söylemem gerekirse. Ama
tahmin ediyorum.
Bu coğrafyada böyle. Böyle. Ki bir saçımda boya yok, işte estetiğim yok. Yani hiç fark etmiyor.
Yok.
Öyle gibi yani.
Gibi hani. Evet. Hayır o zaten oturmuş kalıpları kırmak evet. çok da kolay değil. Yani ben tabii birazcık burada şunu söyleyeyim. Avrupa Görsel İşsel Kadın Ağı'nın hem kurucu hem de uzun yıllar başkan yardımcılığını yaptım. Kadınların bu ayrımcılığa uğramasının ötesinde kadın rollerinin hiç olmaması uzun yıllar. İşte bir takım kriterler konarak bir takım şeyler olarak bunun ortaya gelmesi çok önemliydi. Sen de zaten birazdan geleceğim. Oyuncular Sendikası'nda kadın biriminde çok sağlam çalışıyorsun. Onu ayrıca soracağım. Şimdi ben şeye dönmek istiyorum. Yönetmenlik. Çok taze. Bugün işte Ekim'in son haftalarına giriyoruz. Sen aslında birkaç hafta önce bir ödül kazandın. Antalya'da Mükemmel isimli filminle. Çok teşekkür ederim. Bana da link yolladın. İzleyebildim. ama filmin festival yolculuğu devam ediyor.
Evet.
Onu soracağım. Fakat bu filmi yapma. Hani neden filmimi çekemiyorum?
Gelelim konuya.
Olunca, bu filmi yapma motivasyonu nasıl oldu?
Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Ben bir kısa film yapacağımı, yönetmek değil ama kesinlikle yazacağımı 15 sene önce biliyordum. Yani Akbank Film Festivali'nin koltuklarını aşındırırken, ta üniversitede iletişim okurken, nerede kısa film, nerede kısa film diye ararken ben bir kısa film sevdalısıyım zaten. Bu çok inandırıcı gelmiyor birçok insana ama gerçekten öyle. Ömür boyu kısa film yapabilirim.
Yap i̇lla, zaten. Bu illa, bir tür biliyorsun yani.
Tür,
i̇lla de uzuna geçeceğin bir şimdi basamak
herkes,
değil.
Aynen. Yanlış. Şu an herkes bana diyor ki uzun ne zaman geliyor? Hayır ya ben şu an yepyeni bir alana keşif yaptım. Ağzım sulanıyor yani. Ben şu an uzuna geçmek gibi şu an bir derdim yok. Öyle bir derdim belki de hiç olmayacak.
Hayır uzun yapsan bile kısaya dönebilirsin. Biraz önce zaten. Tayfun Pirselimoğlu konuğumdu.
Tabii Handan İpekçi çekti yeni.
Şimdi hayır o Yunanistan'da drama kısa film festivalinde jürideymiş ve Terry Gilliam'ın filmi bir kısa filmi varmış ve yarışmaya girmiş. Yani Terry Gilliam dediğimiz kişiyi aynen. düşün. O yüzden Çok kararlı, iyi buluyorum. Evet. Aynen.
Nasıl cesaret ettin? Kendi hikayelerimi anlatmakla alakalı bir karar verdim birkaç sene önce. Hı-hı. Hatta son oyunum Versus Tiyatro'da, Zorlu ve Versus ortak oyunuydu, oyunumuzdu. Onda da kreatif yapımcı oldum.
Güzel.
Yani yapımcılığa başladım aslında. Yani çok bu güzel. Forever böyle gitmek zorunda değil tabii ki. Ben bir filme oyuncu olarak dahil olabilirim ve yapımı hiç karışmayabilirim. Ama biraz böyle yaş aldıkça, biraz cesaretimiz geldikçe, değer duygularımızla ve özgüven duygularımızla biraz barıştıkça ve bu konuları açtıkça kendi içimizde, biraz böyle oyuncuların yaratıcı tarafı da şöyle
kaymaları
bir
gerekiyor.
Kaymaları gerekiyor bence.
Bugünün çaresiz çözümlerinden bir tanesi o. Bence besleyen de bir şey. Çok faydalı
güzel bir şey bence. Hı-hı. Ama tabii ürkütücü olabilir. Aa, bu kız artık yapımcı mı oldu? Hani oynatamaz mıyım ben? Öyle bir şey yok. Hı-hı. Ben kendi hikayelerimi de anlatabilirim gibi bir karar verdim. Hı-hı. Bu da onun bir parçası. Doğru zaman kendiliğinden gelişti. Yani ben aslında bu kafaya koyduktan 3 sene sonra yazdım.
Yazdın.
Evet.
Ama mesela ben filmi izledim. Çok da güzel çekmişsin. Çok bir sinefilsin aynı zamanda. Çok film izliyorsun. Bunun etkisi var. Yani sinemanın kendi dilini öğrenmek için özel bir şey yaptın mı? Bir çalışma yaptın mı? İşte açılara karar vermek, işte duyguları nasıl anlatacağına karar vermek. Çünkü o başka bir şey yani. Kameranın arkasına geçmek önünden tamamen başka bir deneyim ve kendin oynamıyorsun filmde. İşin
evet.
Şey tarafı
onu
bu.
Hiç istemiyorum zaten. Kendim yöneteyim ve oynayayım aynı anda hiç istemedim. Hı-hı. Şimdi senin hoşuna gideceğini düşündüğüm bir şey söyleyeceğim. Bu benim cehalet dönemim. Yani ben cahilce çektim bunu. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Ben durup da kitaplar okumadım, dersler almadım. Ne vardıysa ve hiçbir kutucuğu tiklemedim. Yani bu içimden benim koptu, ortaya bıraktım. Şimdi belki bundan sonrakiler böyle olmayacak.
Aslında hayır. Şimdi burada öğrendiklerin ve gördüklerin, işte kurgu masasında yaşadıkların, bunları karar verme süreçlerin, bunların hepsi çok eğitimli. Ama benim söylediğim en sağlıklı şeyi söylüyorsun. Çünkü aslında eğitim dediğimiz zaman benim verdiğim eğitimlerde de ben sektöre dair eğitim veriyorum. Filmi şöyle çekmen gerekir diye bir eğitim veremezsin. Yoktur, formülü yoktur. Ve en güçlü malzememiz de sezgilerimizdir. O sezgileri güçlü tutmaktır. Ve tabii ki bilgimiz, etraftan haberdar olmamız, işte film seyretmemiz. En iyi eğitim film seyretmektir aslında.
Ya, film
yani
zaten
yönetmen olmak veya senarist olmak isteyenlerin hikaye anlatımı için söylüyorum.
Ama bir şeyden bahsedeceğim. Çünkü bu sabah daha ilk defa şimdi burada söyleyeceğim. Portekiz'e gidiyor ya kısa filmim.
Evet.
Şimdi orada bugün yayınlamışlar. Demişler ki saat 16'da yönetmenle söyleşi var 31 Ekim'de gösterimden sonra. Bana demişler ki yani Portekizce yönetmen realizadoras. Tamam mı? Şimdi ben böyle oldum. Aman tanrım realizadorasım ben. Realizatörden geliyor. Şimdi realize etmek üzerine beni şuradan düşündürdü. Ben ilk bu yola çıktığımda biraz utanıyordum diye. Çok lens bilmiyorum, o kadar kamera bilmiyorum, teknik bilgim az aslında. Ve bana biri demişti ki sen realizatörsün. Onu yapacak insan var. Yani görüntü yönetmenin onu sana yapacak zaten.
Tabii senin dünyanı anladıktan sonra.
Sen bir şeyi imajine edeceksin, realize edeceksin. Bu beni bugün bu sabah realizadoras kelimesiyle tekrar başa döndürdü. Dedim ki gerçekten öyleymiş. Bir vizyon koyuyorsun ortaya. Ama etrafında gerekli yardım geliyor.
Peki şunu soracağım. Yazdın senaryoyu, bitti, çekmeye karar verdin ve ilk ne yaptın? İlk kimi aradın? Evet. Yani oyuncuları tamam oyuncular. Zaten kafanda.
Oyuncu bulunduğu için yazıldı bu arada zaten.
Süper.
Yani yazmaya ben yazacaktım zaten. Özlem'i buldum ve yazmaya başladım.
Evet, burada onu da bir tebrik edelim. Çok güzel oynamış Özlem Öçalmaz.
Bayılıyorum ona. Casting denen şeyi de çok iyi anladım. Yani kimseye bozulmam bundan sonra. Niye eşitler arasında niye beni değil de onu. Yani öyle bir şeymiş o yani. O hani she's the one, yapacak hiçbir şey yok yani.
Audition yaptın mı?
Yok, ne audition'ı? Ben zaten onu ikna ettim yani.
Ettim, evet.
Tabii. Şimdi Ankara Film Festivali'nde kısa film jürisiydim. Bunu yazarken ve dedim ki ben bunu bu hafta yazacağım. Bütün gün kısa film izliyorum, akşamları geliyorum yazıyorum. Kısa film izliyorum, akşamları geliyorum yazıyorum. Hiçbir evente katılmadım Ankara'da. Sadece bunu yaptım. Fakat tabii yapımcımız Tayfur Aydın, ortak yapımcımız Tayfur Aydın beni ikna ettiği için, yani daha doğrusu bunu yapabilirsin dediği için bu fikir zaten oluşmuştu. O yüzden ben ilk ne yaptım? Bir seçilmiş akil isim listem vardı. Senaryoyu ilk onlara yolladım. Birkaç kişi vardı. Bu işte listede Ceylan Özgün Özçelik, Ümit Ünal, Serdar Orçin ve Vuslat Saraçoğlu ve Hüseyin Karabey. var.
Yani hepsi acayip evet. sevdiğim dostlarım. Evet. Ay çok şahane. Evet, şahane.
Bunlara yolladım ki fazla bile bu liste yani. Ama ben tabii deneyimsiz olduğum için hani yolladım, feedbackleri aldım derken Ankara'nın son günü Zeynep Berna Gencalp'le karşılaştım. Kim Mihri'nin
bilmez miyim? Gayet iyi tanıyorum.
Berna'nın da filmine küçük bir katkım olmuştu. Bak hayat o kadar böyle dönüyor ve dönüşüyor ya sana, çok acayip. Dedi ki senin dedi Gülengül Altıntaş diye bir senaryo doktoru var. Senin dedi ona bir faydan dokunmuş. Ne olduğunu söylemiyor. Kadın meseleleriyle alakalı bir konu. Ama söylemiyor. Hala bilmiyorum. Senin senaryona ücretsiz danışmanlık yapmak istiyor dedi.
Evet gördüm ismini ve çok güzel, evet
ben
süper.
İnanamadım yani, nasıl yani falan. Hiç böyle bir şeyden, böyle bir şeye girer miyim onu bile bilmiyordum. Yani kendiliğinden taşlar önüme döküldü. Gülengül'e yolladım. Gülengül bayıldı senaryoya. Fakat dedi ki bir dakika şimdi bana birkaç hafta vereceksin. Biz bir 5-6 hafta, yani bir haftada yazdım, 6 hafta doktorluğu ama, sürdü.
Evet.
Derken hani bitti kaç draft ya? Kaç draft? 10-15 draft. Hı-hı. O da zor bir şey ya, atmak atmamak falan. Derken yapım başladı. Yani yapımı nasıl yaparız? Nereye koyarız tarihleri? Bebek ne zaman doğuyor? Yani bebeğin doğum tarihlerine göre bir de gidiyoruz. Düşünsene tabii. Delilik bu.
Evet, yeni yani. Doğan, gerçekten bir yeni doğan var
evet,
orada.
Evet, kız bebek bu arada. Kız,
evet ama filmde
gender
erkek
bebek. Gender fluid
evet,
bir
evet. Ama şu kadarını da söyleyeyim. Yani prodüksiyon kalitesi olarak buradan hani Tayfur Aydın
tabii
da
ki.
Olması önemli. Hani bir prodüktörün olmuş olması.
Tabii ki.
Ortak prodüktörün olması önemli. Kaç günde çektiniz bu filmi?
2 gün ve 10'ar saat. 20 saatte çektik.
Tabii oyuncular sendikası da olunca.
Bir de maalesef 11 Şubat'ta setimiz. 6 Şubat depreminin olduğu haftanın sonuydu. Ve biz neredeyse iptal ediyorduk. Ayşen İlşamlıoğlu sağ olsun. Ececiğim bunu sen iptal edemezsin. Yani sen bu filmi çekmelisin. Sen bir depremzedesin ve şu anda biz kar amaçlı bir şey yapmıyoruz. Bir eve tabii. gireceğiz ve birbirimize iyi geleceğiz. Lütfen bunu yapalım dedi. Ve 2 kişiyi ayırdık ekibimizden. Diyarbakır'a yolladık bir bölgeye. Biraz maddi şeyimizden ayırdık, bütçemizden gönderdik. Ve ben setten herkesin yani çaycımızın filan hepsinin icazetini aldım. Dedim yani şu an gitmek isteyen varsa hani gidebilir. Hiç alınmam, hiç üzülmem. Ama ben de dedim bir depremzedeyim ve ben bu hafta çalışmak istiyorum. Benimle misiniz, değil
misiniz? Tam onu soracaktım. Bu senin de çalışman aslında şifanı da biraz getirdi. Çünkü İnanılmaz sanıyorum 1999'dan sonraki en büyük deprem oldu. Ve birçok şeyi sende tetiklemiş olabilir ama sen buraya kanalize olarak aslında
evet.
hani hep ben de kendimi çalışarak şifalandıran birisiyim. Yani o bizim şeyimiz galiba, besinimiz o
kesinlikle.
Oluyor sanıyorum.
Kesinlikle. Bana o kadar iyi geldi ki o hafta. Fakat filmin sonunda bir tane dış sahne var. Onu bu çekim sürecinden 2 ay sonra çektik.
Çok normal. Sinema yapıyoruz. İllüzyon sanatı evet, yani.
Çünkü
çok
bir de
normal.
Sokaklarda o sırada onu çekemezdim yani.
Evet
yani.
Tabii. Orada da çok müthiş güzel. Cihangir'de galiba. Cihangir'de görüyorum. Orayı tanıyorum falan oldum. Peki şunu soracağım. Onu yaptın, bitirdin. Masada seyrettin. İlk kimlere izlettin?
Şimdi Selda Taşkın'dan bahsetmek istiyorum. Bu film benim olduğu kadar Selda Taşkın'ındır. Selda bana filmimin 9 tane versiyonunu izletmiştir herhalde bugüne kadar.
Ya ben kurgu, müthiş bir çalışma.
Ben kurgu denen şeyin, ya bilirdim tabii ki, ben de iletişim mezunuyum ama yani.
Yok o başka
Zeynep,
bir şey.
Bu nasıl bir şeymiş ya? Ya bu benim filmimi diziyor bir daha izletiyor. Diziyor bir daha izletiyor. Hepsi başka mana çıkartıyor. Birinde bir bakıyorum, uykuymuş o, rüyaymış. Birinde bir bakıyorum, film o sahneyle başlıyor falan. Yani çıldırttı beni zevkten, öyle söyleyeyim sana.
Sonra buna karar verdin.
Buna karar verdim ama arada bir yıl var. Ben aslında bir yıl sonra tekrar kurguya girip 3 tane sahne attım.
Aslında sağlıklı bir şey yapmışsın.
Öyle ben, mi diyorsun? Çok
yo, ben
zaman kaybettim diye biraz üzülüyorum.
Hayır. Zaman kaybetmeye değer. Belki de o 3 sahne yüzünden çok daha böyle hoşuna gitmeyecek. Yani ben o anlamda şunu söyleyeyim sana, ben bazen çok uzatmamak koşuluyla Nadas'a bırakmayı severim. Filme yabancılaşıp bir süre unutup sonra tekrar bakmak. Yazdığın bir şeye tekrar bakmak. Kendi çalışmalarımda da yaparım.
Kurgu da öyleymiş meğerse.
Kurgu tam öyle. O yüzden mesela şeyi düşün. Hani şimdi neden filmi çekemiyorum podcast yapıyoruz ya. Aslında bu hep anlatıyorum.
Aynen.
İsmi böyle ya. ismi böyle olmasının nedeni aslında yapanlarla yapıyoruz. Ama sorunları da konuşuyoruz. Yani sektörel sorunları da, kişisel şeyleri de konuşuyoruz.
Tabii,
burada.
Para mesela. Para konuşalım. Yani evet. Şöyle ki hiçbir yere fon için başvurmadım. Çünkü buna bir tamamen fon sen... çıkacağını düşünmedim.
Ama o da tamamen bağımsızlaştırdı seni.
Evet. Bununla özgücü. İlgilenmedim. Yani Tayfur'la ben, hatta daha çok Tayfur ama yani %50 ortağız ama daha çok Tayfur yani. Tayfur hiçbir şeyimi eksik etmedi.
Süper. İki gün zaten bu şekilde çözüldü.
Yani dört dörtlük bir konfor sağladı bize sette. İşte Melodika sağ olsun, benim 15 yıllık ajansım. Yani tabii Taylan Didem, Bey hiç ikiletmedi.
Didem ve Taylan benim de çok sevgili
ben
dostum.
Ben zaten biliyorum, çok yakınsınız. Ben zaten dedim Taylan Bey sesimi, ya yani herhalde ki siz yapıyorsunuz falan, ne yapayım diye.
Yok, güzel destekçiler var, sonunda görüyorum. Ama bu da aslında...
İlk film harikası bu galiba.
Evet, hem öyle hem de bence ektiklerini biçtiğin bir şey. Yani senin oyuncu olarak, seslendirme sanatçısı olarak, işte şarkıcı olarak, çevirmen olarak. Yani aslında o güne kadar bir şeyler ekiyorsun. İlişkilerini yürütüyorsun. O da bir kredi aslında. Güzel bir kredi kullanıyorsun diye görüyorum. Peki şunu söyleyeceğim. Yaratma ve ortaya koyma meselesi geçince onaylanmayla olan. Yani mesela Antalya'da ilk gösterildiğinde... Ya da mesela sadece film için değil, bir oyunun çıktığında da insanların gözüne mi bakıyorsun, nasıl bir onay bekliyorsun?
Ah, bu onay konusu var ya
biraz
Zeynep.
Onu konuşmamız lazım, evet.
Bu onay konusu çünkü hayatımızın konusu.
Çünkü şunun için de soruyorum, sen erken yaşta ebeveynlerini yitirmiş biri olarak aslında çevredeki onay beklentin enteresan olabilir. Pek çok hepimiz onaya muhtacız, bir şey yapıp gösteriyoruz yani. Ben de her bölümü burada çektikten sonra, yayınlandıktan sonra nasıl buldun diye aradığım insanlar var.
Bak şimdi sana çok güzel bir şey söyleyeceğim. Ben buldum bu sorunun cevabını önceden. Şimdi oyunculukla ilgili bir şey olduğunda. İnan bana, ürkek bir güvercinim ve kendime, yani hiç kimse benimle, benim kendime konuştuğum kadar kötü konuşamaz. Yani en büyük zararı ben veririm kendime zaten. Bununla ilgili sürekli terapi alıyorum. Bu yıllarda daha iyiyim şu anda. Fakat bu kısa film mevzu beni çok şaşırttı. Çünkü bir beklentim yoktu. Kalbimden söküp ortaya koyduğum bir şey. Yani ben zaten bu kadar yapabiliyorum. Yani o olaya öyle başladığım için.
Çok güzel anlatıyorsun aslında. Evet. Bütün arkadaşlarımız için de öyle. Evet. Mesela burada büyük bir cömertlikle yaşadığın o çelişkileri, karar verme süreçlerini anlatıyorsun ki bunlar sürecin bir kendisi ki ondan sonraki temelleri atmak aslında, öyle söyleyeyim.
Evet.
Çok güzel.
Yani ben zaten ödül alacak mıyım, almayacak bir şey, bunu herhangi biri izleyecek mi? O kadar hesapsız, o kadar kitapsız yaptığım bir şeydi ki ajandam yoktu. Yani ben yönetmen olayım, işte filmim şunları şuraları gezsin falan, böyle ajandalarım yoktu ve olmadığı için de Antalya'da bir hafta ağzım kulaklarımda gezdim.
Yani... Başka bir nedenle orada olmak ne güzel.
Ve yani diğer kısa filmcilerin hepsi birbirimize bayıldık, hepsiyle sohbet etti. Kısa filmlerin inanılmaz yüksekti standardı Antalya'da. Hani böyle bir gergin bir hissim, onay hissim olmadı bu filmle ilgili. Ama tabii şimdi yani verdiler elime altın portakalı.
Evet.
Yani bu sefer şöyle oldu.
Sorumluluğun arttı şimdi.
Şimdi böyle oldu. Ne?
Aslında hakikaten en güzel. Ama bu çok işte ödüllerin en büyük faydası bu. Çünkü bir ödül aldığın zaman seni bak bu yaptığını biz gördük.
Teşvik etti beni.
Evet, teşvik edici. Yani bazen konuklarıma soruyorum, ödüller insanın laneti olur mu diye. Çünkü bazen çok olunca sırf ödüle hizmet etmeye başlayabilir insan.
Ay, çok ama, sıkıcı gerçekten.
Evet, çok sıkıcı. Çünkü bunun her seferinde bir şekilde oradaki jürinin görmesi, ki mesela sen bu filmi çektiğini ben bilmiyordum. Sen Instagram'a koyduğun zaman Ece bir film çekmiş ki ondan kısa bir süre önce birlikteydik zaten. Bir yerde karşılaştık yine.
Bir buçuk sene olmuştu çekeli. Çok büyük sabırla bekledim. Bir de içimde garip bir his vardı. Bence içgüdüsel. O dört sahne attım dedim ya, ben ona çok zor ikna oldum. Şöyle ki hemen onu da büyük cömertlikle anlatayım. Fikrimin hala arkasındayım. Ama çekemedim.
Ya da çalışmadı. Senin çektiğin şekilde çalışmadı filmin
oraları
içinde.
Oraları çekemedim. Çünkü onun çekebilmem için daha fazla deneyim gerekiyordu. Annemin lohusa olmaması ve bebeğin de yeni doğan olmaması gerekiyordu. Onu yapamadığım için şöyle bir şey oluyordu filmde. Ay, çok güzel şeyler anlatıyor ama bu sahneler neyse gibi bir şey oluyordu. Ve ben bunu hissediyordum. Şimdi onları attığım andan itibaren bir bütünlükle bir bu film böyle
yok,
bir film gibi bir şey oldu.
Çok net derdini anlatıyor film. Ve de aslında burada gene filmle ilgili bir şey söyleyeceğim. Suya Sabuna çok dokunan bir film yapmışım. Bayağı artık çok da spoiler vermeyeceğim. Festivalde çıktı, bir festival yolculuğu var. Sonra büyük ihtimalle bir dijital platformda bir yerde görürüz diye tahmin
İnşallah.
Ediyorum. düşünüyorum. Buradan Oyuncular Sendikası ve aslında kadın biriminde çalışma meselene geleceğim. Aynı zamanda bir aktivist olarak bu kadın meselelerine, sendikadaki kadın hakları, cinsel taciz, mobbing ve şimdi bütün o terimleri alan konular üzerine çalışıyorsun.
Evet.
Takipçisisin. Bu anlamda hiç şeyin yok. Burada da çok aslında onun bir iz düşümünü görüyoruz. O cinsiyetçi tavrın aslında diyeyim. Biraz bu benim için çok güzel bir şey. Yani çünkü Oyuncular Sendikası'nda hem yönetim kurulu üyesi olman hem bu birimlerde çalışıyor olman çok önemli. İşte geçtiğimiz günlerde Gizem de buraya geldiğinde bahsetti. Intimacy Koç. Bununla ilgili bir sunum yaptınız. Mesela çok yeni kavramlar getiriyorsunuz. Biraz o konuyu konuşmak istiyorum seninle.
Biraz böyle kendi mahallemi süpürmek gibi düşünüyorum.
Tabii
hani kendimizi
ki.
Yani kendime mesela büyük harflerle yönetmen demediğim gibi büyük harflerle aktivist de demiyorum aslında. Yani sadece yapmak istediğim şeyi yapıyorum. İçgüdülerimi takip ediyorum. Hani üzülüyoruz ya, yani bir story atabiliyorum sadece. Hiçbir şey yapamıyorum.
Evet, aynen
diyoruz
öyle.
Diyoruz ya. Yani ben de diyorum ki niye o? Aslında kendi sektörümde, yani geçtiğimiz 6 yılda elimin dokunduğu birçok konu oldu. Yani büyük değişiklikler yapmasam da sürekli bir tohum atıyorum. Aslında yaptığım şey bu. Yani zor mu? Yani çok zor. Hem
bilmez
sektör
miyim?
İçin ürkütücü oluyor.
Ben 7 yıl meslek birliği başkanlığı
biliyorum,
yaptım. Yani
biliyorum.
Çok zor bir iş ama herkes bir süre taşın altına elini koymak
evet.
zorunda.
Sürekli bir, yani karşılıksız bir çaba, yani sürekli bir çaba ama karşılığı şöyle, yani yıllara yayıldığında, hani bundan 10 sene sonra nasıl ki şu an çocuk oyuncular pedagogsuz, koçsuz sete giremiyor. Bundan 10 yıl önce yani öyle bir şey yoktu.
Tabii ki.
Bu şey gibi, uçaklarda sigara içiliyordu bir dönem falan gibi bir şey ya bu hani.
Tabii.
Nasıl yani koçsuz çocuk sette falan. Bu da böyle bir şey olacak. Yakınlık koordinasyonu da öyle olacak. Nasıl yani diyecekler hani. İki oyuncu birbirlerine bu kadar intim bir şekilde dokunuyorlardı ve yanlarında bunu koordine eden biri yok muydu diyecekler.
Diyecekler, evet.
Ama bunun tohumu bu sene Eylül'de atıldı. Bunun dönüşünü 10 yıldan önce beklemiyorum.
Tabii ama bu fikrin oluşması bile çok önemli. Yani bu yakınlık koçu dediğimiz kişinin ille de bir sevişme sahnesi ya da seks çağrıştıran bir sahnede olması değil. Yani yakınlık koçu dediğimiz kavram işte çocuğu banyoda da yıkayabilir, bir tokat da atabilir.
Tabii ki. İki oyuncunun birbirine
dokunduğu.
Yani cinsel simülasyon diyoruz, yani seks simülasyonu olan sahnelerde olabilir. İki oyuncunun birbirine dokunduğu mahremiyet içeren herhangi bir sahne olabilir.
Evet.
Yani bir
aslında,
yaşlının bakım evinde yıkanması da olabilir.
Evet,
yani.
Aslında bir sınır dediğimiz şey aslında insan derisinden başlıyor. Kültürlerde bu değiştiği için biz bunu anlayamıyoruz. Yani aslında hani bizim Türkiye'deki kültürümüzde böyle sırtına dokunmak, hafif böyle bir şey yapmak bir şey ama bir başka kültürde hiç öyle olmayabilir. Bir başka kültürde çok daha ileri olabilir.
Aynen öyle.
Yani dokunmak, yani ilk deriye dokunmak bile aslında bir sınır, izin
bir
almak
sınır.
Gereken bir şey.
Ve tabii artık biliyorsun insan hakları artık her şeyin ötesinde. Yani
kesinlikle.
Show must go on diye bir şey yok.
Kesinlikle.
Hani artık insan hakkı koruyoruz.
Kesinlikle.
O yüzden bu bir işçi hakları,
ben
insan
de,
hakları
aynen.
meselesi.
Ben mesela kendi atölyemde işte sektörel bilgi verirken bir projeyi kurarken insan odaklı olmak durumundasınız. Yani iyi yemek yedirmek zorundasın. İyi uyutmak
aynen
zorundasın.
Öyle ya.
İyi saatler çalışacak.
Yoksa
sadece insan
yapma
değil,
daha iyi ya.
Aynı şekilde ekosistemde, yani çevrede. Yani bir taraftan ben şimdi yeşil setler konusunda da aktif çalışıyorum, uğraşıyorum. Bütün canlılar için.
Geldi bize
yani,
de yeşil setler.
Evet, yeşil setlerde iki senedir çok güzel bir çalışma, ekofilm diye yapıyoruz.
Güzelmiş.
Biri rehber oluyor. Ben de yani gerçekten
nasıl bir atık
çok,
çünkü yani.
Bunu ben aslında mesela neredeyse 40 yıla yaklaşıyorum meslekte. 36-37 sene oldu. Tabii ki en yani prodüksiyon asistan sinema üniversitede okurken başladım. O atıklara baktığım zaman çok üzülürdüm. Yani ilk başladığımızda pet şişeler bile çok fazlasıyla yoktu. Öyle söyleyeyim. Sonra böyle atıklar, gittiğin yeri iyi yapmak, işte gittiğin eve bir daha girebilmek, çalıştığın evde bir daha çalışabilmek gibi konular geldikten sonra dönüştürmek de çok önemli bir noktası oluyor. Mesela sende de burada aslında bir sürdürülebilir tavır görüyorum. Yani sen aslında bütün aldığın eğitimleri bir filme dönüştürüyorsun, bir hikayeye dönüştürüyorsun.
Hiç böyle düşünmemiştim.
Evet, bence sürdürülebilir bir kariyer diyebilir miyiz? Ne dersin?
Diyebiliriz. Sürdürülebilir. Evet. Türkçe'de söylemesi en zor.
Evet,
kelime ama sürdürülebilir. Baksa,
peki bu onay konusunu çok güzel anlattın aslında hepimizin hayatında. Peki,
görüyorsun nasıl yanmışlığımı değil mi?
Evet evet evet. Ödül aldığında ya da alamadığında, yani bir ödül aldın, arkadaşın aldı, sen alamadın ya da yani hepimiz önce ödülü almak istiyoruz o yarışmalarda. Almayı da biliyoruz, almamayı da. Ben diyorum ki hepsinin etkisi bir gece sürüyor. Evet, yani alınca ya. Çok seviniyorsun, sabah hiçbir şey yok. Almayınca biraz üzülüyorsun, gene sabah hiçbir şey yok. Sende nasıl oluyor?
Yani hepsini yaşadım Zeynep'ciğim. Yani bütün versiyonları aldım almadım, verdim vermedim. Aday oldum olmadım. Hmm. Bütün versiyonları yaşadım. Şimdi artık etkisini yitirdi ama ilk başlarda hani yani inanılmaz Altın Ejderha ile almıştım ilk ödülümü. Amanın yani ne kadar büyük bir şey olmuştu hayatımda. Yani ne kadar. Tabii çok hoş bir şey. Her seferinde çok hoş bir şey. Kümülatif olarak bence insanın imajını şey yapıyor. Ödüllü oyuncu diye bir şey oluyor yani. Ama dediğin gibi hani bir noktadan sonra bu Altın Portakal tabii bunu ayrı tutuyorum. Çünkü bu
burada başka bir şey canım.
Bu başka bir şey. Evet. Çünkü bu benim yani yazıp yönettiğim bir şeyle beni onadılar ve teşvik ettiler. Dolayısıyla bu başka bir şey ama hani oyunculuk ödülleri ya inan bana ya çok klişe bir şey söyleyeceğim. Yarıştığımızda bir o kadar üzülüyorum ki.
Doğru.
Ya Antalya'da o kadar iyi kısa filmler vardı ki. 5 tanesi favorimdi benim 10 filmden.
Ama bunu bir oyun gibi görmek lazım. Evet aslında. Ya. Hani çok daha büyük anlamlar yüklemeden özellikle bu podcast'i onu çünkü bir şey üretmiş olmak en önemli ödül. Ben mesela kendi adıma kurgu bittikten sonra veyahut işte ilk kopyaların DCP'lerin kontrolleri yapılırken aslında ödülü alıyorum. O işin, o sürecin, bak şimdi sen 2 seneye yakın bir süreçten bahsediyorsun bunda.
Evet ya.
Ve 18 onun sonunda için. Bunu görmek o da sinemanın büyüsü aslında. Sonsuza kadar kalacak. Mesela ben hep öyle diyorum. Tiyatro o gecenin şahidisin. Evet. O gün oluyor. Hem oyuncu İkisi için hem izleyen için. Farklı. Bu mesela senin uzun vadede bütün böyle atıyorum 100 sene sonra da bu film olacak. Ne kadar müthiş bir şey. Yani çok güzel bir şey. Peki müzikal tiyatro aslında bunu 1923'te yapıyorsun. Muhteşem bir prodüksiyon. Hmm. Oradan da kutluyorum seni. Peki sana şunu soracağım. Neden filmimi çekemiyorum diyenlere ne öneriyorsun?
Ah çok güzel bir soru. Neden filmimi çekemiyorum?
Çünkü sen çektin. Bu soruyu kendine soruyor muydun?
Hiç sormadım. Galiba insan biriktirmek çok önemli. Şimdi sen deyince anladım. Yani yardım edeninin çok olması, destekleyeninin çok olması. Her alanda yani biriktirdiğin insandır bence bir filmi yapabilmek. Yani kaynak tabii ki para kaynağı ama insan biriktirmek çok önemli.
Ben parayla yaratıcılık arasında çok büyük bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Yani bir eğer yaratıcı bir fikir varsa. Yani sen mesela çok güzel kullanmışsın bu ilişkiyi kendi filminde. Ama hani diyelim ki hiç paran yoktu. Sen gene bu filmi yapardın, bu hikayeyi yapabilirdin. Hani belki başka türlü şartlarda. Belki 2 gün yerine 1 gün de çekecektin. Belki bazı şeyleri hiç çekmeyecektin gibi gibi. Ama anlatmak istediğin derdi
evet.
Anlatabilirdin. Yani burada da insanların aslında birinci engel olarak parayı düşünmesi sence...
Hep evet hep bu geliyor
sorun
akla.
Sorun değil mi?
Evet bir sorun ama hani bu da söyleyince böyle çok fil dişi bir kuleden söyler gibi oluyor. Yani çocuklar para o kadar önemli değil falan. Tabii ki önemli ama bence fikir varsa o kendi kısmetiyle geliyor diye düşünüyorum ben. Hı hı. Yani eğer bir fikir varsa ve yani otantikse, özgünse o zaman bence kendi kısmetiyle beraber süreç akıyor. Ama işin içinde ay biraz da şu festivale göz kırpayım, ay biraz da şunu yapayım gibi böyle ikincil ajandalar varsa bence o iş yürümüyor.
Çok güzel bir şey söyledin ama başına söylediğim bir şey göreceğim. Ben hep şunu söylerim. Network yaratabilmek çok değerli bir şey. Sen de aslında burada hani 2005'ten itibaren ilmek ilmek bir network yaratmışsın.
Evet 2000 hatta.
2000 evet. Önce hani girmişsin mesela oyunculuk eğitimi alıyorsun ama ben çeviri yapayım demişsin. Yabancı dilim var onu kullanayım demişsin. İzleyeyim demişsin vesaire. Hani bir şekilde girmek için o son nokta yani sen orada hemen oradaki başrolü alayım. Hemen bir film çekim diye girmemişsin. Belki o alanları görmek de sana.
Evet sınırlarımı hep bir zorladım hakikaten yani. Oraya da girdim, buraya da girdim. Hmm. Bunu da yaptım. Doğru. Açtım hep alanlarımı. Biraz tabii para kazanmak istiyordum. Yani işte tabii. Herkesin koşulları. Yani çeviri 10 tane 15 tane çeviri yaptım. İşte sahnelenince biraz para da kazanıyorsun ama ben sözcüklerle oynamayı da çok seviyordum mesela. Hmm. Ya yazmayı çok seviyordum. Hani ben çeviri yapmayı da seviyorum. Seslendirme evet para için yapıyorum. Ama çok seviyorum. Yani seslendirme yapmayı da. Dolayısıyla öyle öyle birleşince bayağı bir şey
kaldı. Oluştu yani. Oluştuk hocam. Peki bundan sonraki projelerin neler?
Şimdi tabii biraz teşvik edildiğim için bir kısa daha yapar mıyım diye düşünmeye başladım.
Yap.
Bir fikrim var. Aslında bu baştan yani beraber çıkan bir fikirdi. Biri ve ikisi diye. Belki onu yazarım. Yeni Writers Duet'imin reklam hashtag. Writers Duet'imin şeyini ödedim dün. Bu benim için büyük bir gösterge. Çünkü öbürüne de öyle olmuştu. Writers Duet yani senaryo yazma programı Writers Duet kullandım. Onu kredi kartımdan çektirdiğim gün bil ki yazacağım.
Ha, tamam evet Kara, ama burada ben ciddi bir disiplin de görüyorum. Yani disiplinlisin. O işe başlıyorsun, yapıyorsun. Ne diyorsun? İşte gündüz jüri yapıyordum, akşam gittim
evet.
Orada.
Özel bir süreçti o. Şu an kafamda yazıyorum. Yani buna karar vereceğim ve oturacağım yazacağım bir gün. Ama böyle hemen oturayım. Orada düşünmüyorum yani. Şu an kafamda yazılıyor bu.
Sonra oturup onu geçireceksin.
Bir gün yazacağım onu.
Evet.
Bir gün
peki
yazacağım.
Senaryo yazacaksın, sonra festivallere gideceksin herhalde.
Şimdi Portekiz'e gidiyoruz. 31 Ekim'de Portekiz'de böyle şahane bir sinemada fotoğraflarını gördüm dün. Çok heyecanlandım. Gösterimimiz var. Benim soru cevap seansım var. Sonra İzmir Kısa Film Festivali var.
Çok güzel bir festival.
Ona da çok sevindim. Bu sevdiğim bütün kısa filmler seçilmiş. Yine
harika.
Çok şahane bir festival yaşayacağız. Herkes birbirine yazıyor. Sen geliyor musun? Sen geliyor musun? Böyle de bir ortam var kısacılar arasında ya.
Müthiş, evet. Çok güzel. İnanılmaz. Aslında yeni kuşaktaki kısa filmcilerin dayanışmasını ben seviyorum. Çok
evet.
Seviyorum.
Evet,
ve destekliyorum
çok,
da.
Evet, çok ilginç. Yani mesela bana bir iki şimdi bir festivale isim vermeyeyim seçmediler üçümüzü. Üç yönetmenin filmini. Dedik ki gitsek mi o şehre? Beraber bir özel gösterim yapar mıyız falan? Böyle konuşmalar oluyor mesela.
Tabii çok, ne kadar güzel işte, harika. Sen de başka bir açıdan da görüyorsun aslında. Şimdi artık sende bir yönetmen bakışı da gelişti. Belki sana gelen sinema filmlerinde falan o bakış açın farklı şeyler de katacaktır diye düşünüyorum.
Tabii tek isteğim beni oynatmaktan durmasınlar.
Evet.
Yani bu kız korkmasınlar yani.
Yok bence
öyle bir şey değil.
Yok, iyi oyuncu her zaman. Önce baksana ne kadar çok iş yapmışsın. Ben eminim çok daha yapacaksın.
Sağ ol. Katıldığım en güzel programdı.
Teşekkür ederim. Benim için de çok zevkti. İyi ki geldin. İyi ki konuştuk. Nice filmlere, oyunlara, şarkılara.
Beraber de inşallah.
Üretimlere.